Ayrım 12.
Otler 1936 Apache şamanlarını araştırmış, onların hastanın beklentilerini maksimum hale getirme tarzlarını açıklamıştı. Bu pratisyenler tedavi etmek istedikleri vakaları seçiyorlardı. Şüpheci ve durumu ümitsiz olanları reddediyorlardı. Ön ödeme talep ediyorlardı, hastanın iyileşmesi için ek baskı yapıyorlardı. Hastalara ve ailelerine şamanik statünün nasıl kazanıldığını anlatıyorlardı. Ayrıca hastalarının hayatlarını da araştırıyorlar, çoğunlukla hastaya sanki şamanı bir duru görücü gibi gösteren bilgiler veriyorlardı. Layton ve Layton 1941 Navajo hatayliğinin hastalarının beklentilerini zenginleştirmek için giriştikleri çabaları tarif etmişlerdi. Hatayliğinin ev vizitesi için aileye detaylı hazırlıklara girmeleri talimatını veriyorlardı. Eve vardıklarında hastaya kesinlikle iyileşeceğini söylüyorlardı. Hastanın hayatındaki en önemli insanlar şarkıya katılarak hastanın iyileşeceği inancını tasdikliyorlardı. 1974'te bir Hristiyan ruhçu şifacı olan Nemesio Taylo'yu Manila'da çalışırken gözlemledim. O günkü ilk hastası yaşlıca bir kadındı. Zavallı büyük anne, aklını kaybetti. İsimlerimizi hatırlamıyor, kötü ruhlar onu ele geçirdiler diye ağlaşan akrabaları tarafından odaya sokulmuştu. Taylo onu bir masaya yatırmalarını istedi ve parmağındaki kocaman elmas yüzüğü kadının ayak parmakları ve el parmaklarının ucuna ve alnına yaklaştırmaya başladı. Taylo'nun yüzüğü vücuduna yaklaştıkça kadın acıyla gözünü yumuyordu. Evet, bu bir posesyona benziyor diye mırıldandı Taylo ve akrabalar fikir birliği içinde. Başlarını salladılar. Birkaç dakika boyunca Taylo yaşlı kadının vücudunun çeşitli kısımlarına kollarını ve ayaklarını yukarı ve aşağı hareket ettirerek masaj yaptı. Sonra İsa Mesih'e dua etti ve yüzüğünü tekrar hastanın parmaklarına ve alnına yaklaştırdı. Bu kez kadın hiç tepki göstermedi, onun yerine akrabalarına gülümsedi ve Taylo her birini işaret ettiğinde doğru isimlerini söyledi. Aile zafer ifadesiyle tapınaktan çıktığında Taylo bana fısıldadı. Evet, belki de kadını bir ruh ele geçirmişti veya sadece biraz ilgiye ihtiyacı vardı. Bu vakada teşhisin ve pratisyenin şahsi niteliklerinin birbirine uyması, hastanın durumunda en azından geçici bir iyileşme yürütecek pozitif beklentiyi yükseltmişti. Hastanın beklentilerinin fizyolojisi üstündeki çalışmalar henüz başlamaktadır. Plasebo etkisi yıllardır süren ihmalden sonra hem geleneksel ve hem de alternatif şifanın önemli bir veçhesi olarak önem kazanmaktadır. Ama yüzyıllardan beri şamanlar hem kazara ve hem de bilerek hastalarının beklentilerini ve ümidini artırmanın yollarını bulmuşlardır.
Üstesinden gelme hissi. Öğrenme ve üstatlık şifanın önemli bölümleridir. Ek olarak tedavi etmek, bir marazın belirtilerini ortadan kaldırmak ve hastanın sağlığını eski haline getirmek ile şifa vermek, cemaat, kozmos, kişinin bedeni, aklı, duyguları ve veya ruhu ile bütünlüğünü veya uyumunu sağlamak arasındaki farkı da gösterirler. Bir başka deyişle bir hasta, hastalığının kalıcı olması sebebiyle tedavi olamıyor olabilir. Mamafih bu hasta zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak pratisyenin öğrettiği biçimde hayatını gözden geçirmesi, onda bir anlam bulması ve ölümle uzlaşmasının sonucu olarak şifa bulabilir. Achterberg, 1985. Torrey, 1986, şaman hasta ilişkisinde sınırları içinde var olabilen etkileşimlerin çeşitliliğine dikkat çeker. Ghana'da ve Sierra Leone'de hasta pratisyenin evine taşınabilir ve onunla her gün uzun zaman geçirebilir. Hasta kendisi gibi 5 veya 10 kişiyle birlikte 1 yıl veya daha fazlasını sürmekte olan tedavide geçirebilir. Sarawak'ta bir pratisyen hastayı kendi evinde kısa maraton şifa seansları için ziyaret edebilir. Pratisyen-hasta ilişkisi ister uzun vadeli ister kısa vadeli olsun, Frank 1973 hastanın üstesinden gelmesinin artışının bütün başarılı psikoterapilerin doğrudan veya dolaylı bir etkisi olduğunu iddia eder. Şamanlar hastalarını güçlendirmek için çok çeşitli metotlar kullanırlar. Örneğin kutsal şarkılar söyleyerek, sembolik ayinler yaparak, hastalığa sebep olan nesneyi bedenden uzaklaştırıyormuş gibi yaparak, yatıştırıcı ruhları çağırarak, rüyaları yorumlayarak ve şifalı otlar uygulayarak. Rogers 1982. Hastanın gittikçe ortaya çıkan üstesinden gelme hissi, onu gelecekte hayatın terslikleriyle başa çıkmakta neler yapılması gerektiğinin bilgisiyle donatır. Fiziksel bir hastalıkta hasta kendini daha iyi hissedebilir ve çalışmaya geri dönebilir. Ek olarak hasta marazın tekrarlanmasını önlemek için kendini düzenlemeyi, diyet ve egzersiz reçetelerini ve diğer hastalık önleme tekniklerini öğrenebilir.
Psikolojik sorunlarda ise hasta kötücül ruhlara karşı duran uygun duaları ve tılsımları, depresyona ve endişeye karşı duran sağlıklı tavırları veya kişisel güçlenme sağlayan rüya yorumlama tekniklerini öğrenebilir. Katz, 1982, Botswana'nın Kung avcıları ve toplayıcılarını ve Fiji adalarının balıkçılık ve çiftçilik yapan topluluklarını incelemesinde, cemaatin üyelerinin güçlenmesindeki sinerjinin önemi karşısında şaşırmıştır. Bu güçlenme özellikle bütün gece yapılan dansların değişmiş şuur halleri veya kia ürettiği törenler esnasında kaynayan enerjinin veya num, şifacının teninden diğer cemaat üyelerinin bedenlerine geçtiği şifa törenlerinde açıktır. Hastalığın ölü ruhların kişileri kendi alemlerine çekmeye çabalamasından kaynaklandığı düşünülür. Ama kia'da şifacılar cemaate dokunulmaması dileklerini ifade ederler. Eğer şifacının numu yeterince güçlü ise ruhlar geri çekilecek ve gruptaki hasta üyeler yaşayacaklardır. Kabiledeki erkeklerin %50'si ve kadınların %10'undan fazlası şifacı olurlar. Ama Kia'ya ulaşamayacak kişileri belirten bir işaret yoktur. Çünkü bunlar da törende başka roller oynarlar. Katz, mananın num gibi cemaatle paylaşılan bir şifa vasıtası olduğu Fiji'de benzer güçlerin işlediğini bulmuştur. Fiji'de değişmiş şuur halleri Yagona'nın kutsal bitkilerin yenmesiyle sağlanır. Topper, 1987, Navajo pratisyenlerinin hastalarının şuur dışı süreçleriyle bağlantı kurmak için semboller kullanışının dört tarzını tarif eder. Dualar, kum resimleri, arınma ayinleri, maskeli dansçılar. Örneğin kutsal Mısır poleni bir dua sırasında adanır. Bu hastayı iyileştirmeleri için ruhların etkisini getirmenin en direkt ve en yoğun yoludur. Ayin mükemmel biçimde ve kapalı kapılar ardında yapılmalıdır. Karartılmış Hogan'ın, toprakla örtülmüş ahşap bina, kapısı duanın kaçmasını önlemek için kapatılır. Hem hastadan ve hem de Hogan'dan kötülüğü çıkartmak için sivrileştirilmiş çakmak taşları kullanılır. Topper bu işlemlerin cemaatin toplumsal ve duygusal durumunu stabilize etmeleri sebebiyle aynı zamanda hastanın belirtilerini de azalttığını savunur. Uygun tıbbi umarlar da bir hastayı güçlendirebilir. 1925'te bir Nijeryalı Baba Lavo veya Gizemlerin Babası, psikotik bir duraklama deneyimleyen seçkin bir Nijeryalıyı tedavi etmesi için İngiltere'ye çağrılmıştı. Baba Lavo hastasını Rauwolfia kökü ile başarılı bir şekilde tedavi etti. Bu ot herhangi bir İngiliz psikiyatristin elindeki ilaçlardan çok daha iyiydi. Ama ancak 1950'de Reserpin adı ile bir sakinleştirici olarak Batı tıbbına tanıtılabildi. Frank, 1973. 1987'de Nevada'da yaşayan kabileler arası bir şifacı olan yuvarlanan gök gürültüsüyle tanıştım. Rüya yorumu için gelen bir hastaya talimatlar verirken izledim onu. Hastaya rüyanın ne anlama geldiğini söylemek yerine yuvarlanan gök gürültüsü hastaya kendisini rüyadaki karakterlerden her biri olarak hissetmesini, böylece rüyayı kendi başına yorumlayabileceğini söyledi. Ayrıca hastalarına şifalı şarkılarını bulmaları, güç hayvanları ile özdeşleşmeleri ve güç nesnelerinin yerini bulmaları için yardımcı oluyordu. Krippner, 1987. Rogers, 1982, şamanik şifa işlemlerini 8 kategoriye ayırmıştır. Büyüyü geçersizleştirme, tılsımlar, danslar, şarkılar, nesnelerin çıkartılması, emme, tarama, şamanik cerrahi, zararlı varlıkların çıkartılması, varlıkla savaşma, varlıkla savaşması için bir ruh gönderme, varlığı rahatsız etme, kayıp ruhların geri alınması, ruh yakalayıcılarla şamanik yolculukla, itiraf ve kefaret, şamana, cemaate, rahatsızlıkların aktarımı, bir nesneye, bir günah keçisine, öneri ve ikna, akıl yoluyla ayin kullanarak ve şok, ani ısık değişikliği, ani fiziksel saldırı. Tüm bu işlemlerde semboller, renkler, hikayeler ve ayinler, özellikle grup katılımını sağlayanlar önemli bir rol oynayabilirler. Hastalığın yapısı hangi tedavi biçiminin uygun olduğunu belirleyecektir. Hastanın durumunun yapısı hastalığın tedavi edilmesi veya şifa verilmesi durumunu belirleyecektir. Ortamın yapısı hastanın iyileşmesine, gelişmesine veya bütünleşmesine yardım için ne kadar kültürel ve ailevi destek olduğunu belirleyecektir. Tedavinin yapısı da dört temel şifa ilkesinden kaç tanesinin bir araya gelebileceğini belirleyecektir. Sonuç. Torrey, 1986 yerli psikoterapistleri inceledi ve anekdot tarzındaki raporları temel alarak birçoklarının etkili psikoterapistler olduğuna ve hastalarında terapik değişiklikler meydana getirdikleri sonucuna vardı. Torrey, psikoterapi para profesyonellerinin etkililiğini incelediğinde profesyonellerin üstün terapik yeteneklerini kullanmadıklarının görüldüğünü belirtmiştir. Etkililiklerinin kaynakları psikoterapinin dört temel kısmıdır. Paylaşılan bir dünya görüşü, şifacının şahsi nitelikleri, hastanın beklentileri ve hastanın öğrenmesini ve ustalığını arttıran bir süreç. Strupp, 1972, modern psikoterapist, iman şifacısı, şaman, doktor, rahip ve diğerleri tarafından kullanılan aynı psikolojik mekanizmalara dayanır ve sonuç olarak terapik neticelerin kanıtlarından da görülebileceği gibi bir hayli benzer gibidirler diye gözlemlemiştir. 1980'de Nijeryalı yasa koyucular geleneksel şifacıları devletin işlettiği ulusal tıbbi sağlık hizmetiyle bütünleştiren bir kararı kanunlaştırdılar. Zimbabwe'de hükümet, Ngangaların 8000 üyeli profesyonel bir birlik kurmalarını teşvik etti. Zeligman, 1981. Swaziland'da geleneksel şifacılar, Batı merkezli tıbbi pratisyenlerle eşit mesleki statüyü kazandılar. 1977'de Malezya'nın etkili siyasi partisi Birleşik Malay Ulusal Örgütü, ilaç bağımlılarının tedavisinde bomohların kullanılmasını teşvike karar verdi. Şamanik ve diğer geleneksel şifacıların profesyonelleştirilmesi onların batı tıbbının pratisyenlerine olan benzerliklerini göstermektedir. Yine de farklar göz ardı edilemez. Rogers, 1982, batı ve şamanik şifa modellerini kıyasladı ve gördü ki batı tıbbında şifa işlemleri genellikle şahsi ve genellikle gizlidir. Toplumsal güçlendirme nadir görülür. Rahatsızlığın sebebi ve tedavisi için çoğunlukla cismani olarak görülür. Tedavi birkaç aya veya yıla doğru uzayabilir. Ancak şamanik şifada şifa işlemleri genellikle halka açıktır. Birçok akraba ve arkadaş ayine katılabilir. Toplumsal güçlendirme normal olarak önemli bir öğedir. Şaman ruhlar adına konuşur veya ruhlar onun vasıtasıyla konuşur. Sembolizm ve sembolik yönlendirme hayati öğelerdir. Şifa sınırlı bir süredir, çoğunlukla birkaç saat, nadiren de birkaç gün sürer. Bütün şifa pratisyenleri bir modelden yola çıkarak iş yapar. Şamanik modeller genelde doğaya, kişinin bedenine ve kişinin ruhsal gelişmesine bir yakınlık içermeleriyle batılı zıt tedavi modelinden ayrılırlar. Dahası bunlar uyum ve bilgi ideallerini yansıtan biçimde hayat kararları almak üzere insanları teşvik ederler. Şamanik modeller bir kişinin veya cemaatin akıl ve beden arasında, ruhsal ve cismani arasında sık sık meydana gelen kopukluklar kadar dünya ile bağlantısındaki parçalanmaları tamir etme çabasında olan şifacılığa yapılanmış ve düşünceli bir biçimde yaklaşırlar. Şamanik şifa modeli geçerli midir? Kişi benzer bir soruyu psikoanaliz gibi batı sistemleri için de sorabilir. Torrey, 1986, psikoanalizin ana temelleri için deneye dayanan desteğin yokluğunu işaret eder. Yani rüya teorisi, sabit psikoseksüel safhalar fikri, kişinin sorunlarının çözümünde içgörünün değeri üstünde duruşu gibi. Yine de bilimsel temelin yokluğu, psikoanalitik psikoterapinin etkisiz olduğu anlamına gelmez. Bütün psikoterapi tiplerinin etkili olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Diğer tipler için olduğu gibi psikoanalitik tip içinde muhtemeldir ki etkili parçacıklar bilimsel olmayan temel kısımlardır. Paylaşılan bir dünya görüşü, pratisyenin kişisel nitelikleri, müşteri beklentileri, öğrenmeyi ve üstesinden gelmeyi arttıran etkileşimler. Bir Grönlandlı Eskimo veya bir Tanzanyalı kabile adamının psikoterapi inanç sistemleri kesinlikle aynı bilimsel temele sahiptir. Malezya'da Akıl Sağlığı Dünya Federasyonu'nun bir atölyesi, üniversitenin psikiyatri bölümüyle geleneksel BOMO pratisyenleri arasında bir işbirliğini önerdiğinde, psikiyatristler böyle bir hareketin sadece tıp okulundaki diğer bölümlerin psikiyatriyi bilim dışı olarak düşünme ön yargılarını teyit edeceğini iddia ederek reddettiler. Carstairs, 1973. Ama psikoterapisi gibi zıt tedavi tıbbının kökleri de şamanizmde bulunmaktadır ve hala bilgece sezgiler ve pratik uygulamalar içeren bir şifa modeliyle potansiyel işbirliği yollarını araştırma ihtiyacındadır. Referanslar: Achterberg J. 1985, Imagery in Healing, Shamanism and Modern Medicine, Boston, Shambhala. Bernd C.H. 1964, The Role of Native Doctors in Aboriginal Australia, In A. Kiev, Magic, Faith and Healing Studies in Primitive Psychiatry Today, sayfa 264-288, New York Free Press. Castle J. 1955, A Comprehensive Health Program Among South Africans Lose, In B. Paul, Health, Culture and Community, sayfa 34-42, New York Russell Sage Foundation. Carstairs, GM, 1973, Psychiatric Problems in Developing Countries, British Journal of Psychiatry, 123, sayfa 271-277. Frank, J.D., 1973, Persuasion and Healing, New York, Schocken Books. Frank, J.D. and Frank, J.B., 1991, Persuasion and Healing, 3rd edition, Baltimore, Johns Hopkins University Press. First P. 1973-1974, The Roots and Continuities of Shamanism, Arts Canada, 1984-187, sayfa 33-60. Jilek, W.G. 1982, Indian Healing, Shamanic Ceremonialism in the Pacific Northwest Today, Blaine V.A. Hancock House. Kakar, S. 1982, Shamans, Mystics and Doctors, A Psychological Inquiry into India and Its Healing Traditions, New York, Knopf. Katz R. 1982, The Utilization of Traditional Healing Systems, American Psychologist 27, sayfa 715-16. Kiev A. 1964, The Study of Folk Psychiatry, In A. Kiev, Magic, Faith and Healing, Studies in Primitive Psychiatry Today, sayfa 335, New York Free Press. Kleinman A. 1980, Patients and Healers in the Context of Culture, Berkeley, University of California Press. Clacon C. and Layton D. 1962, The Navajo, Garden City, New York, Anchor Books. Krippner S. and Welch P. 1992, Spiritual Dimensions of Healing, New York, Irvington. Layton A. H. and Layton D. C. 1941, Elements of Psychotherapy in Navajo Religion, Psychiatry 4, sayfa 515-523. Levi Strauss C. 1963, Structural Anthropology, New York, Basic Books. Opler Emi, 1936, Some Points of Comparison and Contrast Between the Treatment of Functional Disorders by Apache Shamans and Modern Psychiatric Practice, American Journal of Psychiatry, 92, sayfa 1371-1387. Rogers S.L., 1982, The Shaman, His Symbols and His Healing Powers, Springfield, Iowa, Charles C. Thomas. Sadner D., 1979, Navajo Symbols of Healing, New York, Harcourt Brace Jovanovich. Zelikman J. 1981 Eylül 21 New Witch Doctors Newsweek sayfa 106. Strupp H.H. 1972 On the Technology of Psychotherapy Archives of General Psychiatry 26 sayfa 270-278. Topper M.D. 1987 The Traditional Navajo Medicine Man Therapist, Counselor and Community Leader Journal of Psychoanalytic Anthropology 10 sayfa 217-249. Tori E.F. 1986, Witch Doctors and Psychiatrists, The Common Roots of Psychotherapy and Its Future, New York, Harper and Row. Vale A. 1983, Health and Healing, Understanding Conventional and Alternative Medicine, Boston, Houghton, Mifflin. Dejavü'nün sanki görmüştük üç tipi. Dejavü terimi bir hayli zamandır ortalardadır ve son birkaç yıldır geniş bir konu çeşitliliğine sahip kitaplarda, gazete haberlerinde ve dergi makalelerinde sıkça bulunan, görmek isteyenler için büyük bir liste hazırladım, tam bir anahtar sözcük haline gelmiştir. Birçok kişi terimi yazılarında veya konuşmalarında kullanmaya uygun görürken, dejavü kelimesi ile ne anlatılmak istendiği müphemdir. Çoğu kişi kendi deneyimlerine dayanarak bunun karşılaştıkları ve veya hissettikleri şeyi temsil ettiğine inanırlarken, bu gibi deneyimleri hiç yaşamamış olan diğerlerinin terimin kastettiği şey hakkında çok puslu bir fikri vardır. Açıklaması zor, bazen de rahatsız edici olan beklenmedik bir tanıma oluşması ile ilgili, bu tanımayı yaşayan kişinin çok garip ve yoğun biçimde tanıdık gibi görünen olaylar ve veya yerler için bir öncülü tanımlamada zorluk çektiği birkaç olayın tamamını anlatan bir etiket haline gelmiştir. Ek olarak dejavü terimi yıllar boyunca daha ileri araştırmalara sekte vuran, reenkarnasyondan şakaklı bu sarasına kadar birçok talihsiz ilişkilendirme ile kabuklandı. Psikoanalitik teorilerin şaşkınlık verici bir sıralaması kadar nasırlı cisim üstündeki gecikmiş beyin yarı küreleri arası gönderimler gibi açıklamalarda insanların bu gibi deneyimler hakkında öğrenilmesi gerekenin bu kadar olduğuna ve yapılacak daha ilginç bir şey olmadığına inanmalarına yol açtı. Ben terminolojimiz için özellikle de eğitimli konuşmalarda daha ayrıntılı olma zamanının geldiğine inanıyorum. Aslında eğer dediğim olursa aşırı çalışmış ve artık iyi bir dinlenmeyi hak etmiş olan dejavüden tamamen kurtulabiliriz. Bunu sağlamak için her birini sırayla açıklayacağım ve bunların ilgili oldukları deneyimleri anlatırken kullanılmasını rica ettiğim 3 dejavü biçimine dikkati çekmek istemekteyim. Bu fenomeni ilk araştıranlar Fransız bilimcileri ve düşünürleri olduğundan 1. Bu merak uyandıran deneyimlere Fransızca adlar takmak hala uygun gibi görünmektedir. 1. Deja vécu, sanki yaşanmışlık. Deja vécu ile ne kastedildiğini anlatabilmek için Charles Dickens'ın David Copperfield'ından bir hayli bilinen bir alıntı yapmak gerekiyor. Hepimiz arada bir söylemekte ve yapmakta olduğumuz şeyi sanki birdenbire hatırlamışız gibi daha önce aynı yüzler, aynı nesneler ve şartlarla çevrili olduğumuz, sisli bir uzak zaman önce, uzak bir zamanda söylediğimiz veya yaptığımız ve bir sonraki an ne söyleneceğini tam olarak bildiğimiz hissine kapılırız. Bölüm 39. Bu birçok kişinin başka bir ad bilmediklerinden dejavü diye bildiği hissi tarif etmektedir. Birkaç araştırma göstermektedir ki genel nüfusun 3'te biri bu gibi veya buna benzer deneyimler edinmişlerdir. 2, 3, 4. Dahası araştırmalar göstermiştir ki bu gibi deneyimler tepki gösterenlerin genç, diyelim ki 15 ile 25 yaş olduğu zamanlarda daha sık ve muhtemelen daha yoğun oluşma eğilimi göstermektedir. Ek olarak bu gibi deneyimler sıklıkla daima olmasa da çok sıradan olaylarla bağlantılıdırlar. O kadar çarpıcıdırlar ki çoğunlukla oluşlarından yıllar sonra bile net biçimde hatırlanmaktadırlar.
Bu gibi deneyimleri yaşayanlar normalde sadece görmeden daha fazla algının işe karıştığını bilirler. Dickens'ın kitabındaki alıntındaki gibi işitmeyle, tat almayla, dokunma ve veya proprioseptif de kolaylıkla kapsayabilir. Bu yüzden bu gibi deneyimleri sadece dejavü olarak adlandırmak yetersiz olmaktadır. Dejavekü'nün bir diğer özelliği de çoğu kişinin hemfikir olacağı gibi şaşırtıcı biçimde detaylı olmasıdır. Böyle bir oluşun ortasındayken her şeyin olayın hatırasıyla uyumlu olduğunun farkındasınızdır. Bu yüzden kişinin geçmişle benzer bir şey okuduğu veya deneyimlediğini telkin eden açıklamalar geçerli olamaz. Dahası reenkarnasyon ve geçmiş yaşamlara dayalı açıklamalar da bu nedenle dışta kalır. Tipik bir deja vécu deneyimi pekala da bir giysi hatta bir bilgisayarı içerebilir ama giysi stilleri neredeyse her yıl değişmektedir. 5. Ve öncekinde bir yaşamda bir kişinin masasında bir kompüterin olması pek de muhtemel değildir. Eğer deja vécu olayları gerçek olarak ele alınırsa, nedensellik fikrimizin birçok açıdan gözden geçirilmesi gerekebilir. Zaman çevrimleri 6. Takyonlar 7. Zamanda geri giden parçacıklar ve çoklu evrenler 8. Fikirleriyle uğraşan modern fizikçiler için bu pek de zor olmasa gerek. O zaman şuur dışımızın bu gibi anomalilerden yararlanmaya muktedir olması ve bize vizyonlar ve rüyalar 9 ve 10 aracılığıyla prekognisyonla edinilebilecek türden bilgiler sunması ilk bakışta olduğu kadar apartılı gelmeyecektir.